41. Takdim. Albert Monte Cristo ile baş başa kalınca, "Sayın Kont," dedi. "İyi bir aile çocuğu olarak size rehberlik ederek mesleğimi icra etmeme izin verin. İtalya'nın saraylarına alışkın olan sizin için, Paris'te berbat olmayan binalarda oturmayan gençlerin kaç metrekarede yaşayabildiğini hesaplamak uygun bir inceleme olacaktır. Bir odadan diğerine geçerken soluk almanız için pencereleri açacağız." Monte Cristo şimdiden yemek salonunu ve zemin katındaki salonu görmüştü. Albert onu hatırlanacağı gibi en gözde odası olan atölyesine götürdü. Monte Cristo, Albert'in bu odada üst üste yığdığı her şeyi bilgece değerlendirebilirdi. Eski sandıklar, Japon porselenleri, Doğu kumaşları, Venedik incik boncukları, dünyanın her ülkesinden getirilmiş silahlar ona hiç de yabancı değildi. Ve bir bakışta hangi yüzyıla, hangi ülkeye ait olduklarını, hangi kökene dayandıklarını anlıyordu. Morcerf bunları Kont'a kendisinin açıklayacağını sansa da tam tersine Kont'tan bir arkeoloji, mineraloji ve doğa tarihi dersi alıyordu. Birinci kata indiklerinde Albert konuğunu salona götürdü. Bu salonun her yanı modern eserlerle kaplıydı. Duvarlarda Dupre'nin uzun sazları, narin ağaçları, böğüren inekleri ve muhteşem gökleri canlandıran manzara resimleri. Delacroix'ın atları birbirlerini öfkeyle ısırırken, kendileri de birbirlerine demir balyozlarla saldıran beyaz maşlaklı, parlak kemerli, silahları gümüş ve altın tellerle süslenmiş Arap süvarileri betimlemesi. Boulanger'in ressamı şairin rakibi haline getiren bir canlılıkla resmettiği Notre Dame de Paris sulu boyaları. Diaz'ın çiçekleri doğadakilerden daha güzel, güneşi güneşten daha parlak hale getiren yağlı boyaları. Duchamp'ın Salvador Rosa'nınkiler gibi renkli ama onlardan daha şiirsel desenleri. Girard ve Müller'in melek başlı çocukları, vücut hatları bakireleri andıran kadınları konu aldıkları pastel çizimleri. Düzats'ın Doğu Yolculuğu koleksiyonundan alınmış bir devenin sırtında ya da bir caminin kubbesi altında birkaç saniyede kara kalemle çizilmiş taslakları. Nihayet modern sanatın, önceki yüzyıllarda birlikte kaybolmuş, silinip gitmiş sanatın yerine ve onu telafi etmek için verebildiği bütün eserler vardı. Albert en azından bu kez garip yolcuya yeni bir şeyler göstermeyi bekliyordu ama Kont'un, bazıları isimlerin baş harfleri olan imzalara göz atma gereği bile duymadan her yapıtın yaratıcısının ismini hemen bildiğini, böylece sadece bu isimlerin değil ama yeteneklerinin de kendisince incelenmiş ve değerlendirilmiş olduğunu kolayca belli eden tavırları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Salondan yatak odasına geçtiklerinde zerafetin ve ciddi bir beğeninin örneğiyle karşılaşıldı. Burada mat yaldızlı çerçevesinin içinde tek ama Leopold Ropert'ın imzasını taşıyan bir portre ışıldıyordu. Monte Cristo Kont'u odada öncelikle ilgisini çeken bu tabloya doğru 3 adım attı ve orada durdu. Bu 25-26 yaşlarında esmer tenli, bakışları solgun göz kapaklarının altında alevler saçan genç bir kadının portresiydi. Kadının üzerinde kırmızı siyah korsesiyle Katalan balıkçı kadınlarına özgü göz alıcı bir elbise vardı ve saçlarına altın tokalar takmıştı. Denize bakıyordu ve zarif silüeti dalgaların ve göğün çifte maviliğinde beliriyordu. Oda loş olmasa Albert Kont'un yanaklarına yayılan solukluğu görebilecek, omuzlarını ve göğsünü hafifçe sarsan sinirsel ürpertiyi fark edebilecekti. Monte Cristo'nun bakışlarını ısrarla bu resme sabitlediği kısa süre boyunca bir sessizlik oldu. "Güzel bir metresiniz varmış Vicomte," dedi Monte Cristo tamamen dingin bir ses tonuyla. Ve üzerindeki balo giysisi olduğu anlaşılan bu giysi ona herkese hayran bırakacak derecede yakışmış. "Ah, monsieur," dedi Albert. "İşte bu portrenin yerine bir başkası dikkatinizi çekmiş olsaydı sizi hiç bağışlayamayacağım bir yanılgıya düşmüş olacaktınız. Annemi tanımıyorsunuz monsieur. Bu resimde gördüğünüz kadın odur. 7-8 yıl önce kendini böyle resmettirmiş. Üzerinde görüldüğü gibi hayal gücünü harekete geçiren bir elbise var ve aslında o kadar benziyor ki ona baktığımda annemi hala 1830'daki haliyle görür gibi oluyorum. Kontes bu portreyi kontun uzaklarda olduğu bir dönemde yaptırdı. Kuşkusuz dönüşünde ona zarif bir sürpriz hazırlatmayı düşünüyordu. Ama ne gariptir ki bu portre babamın hoşuna gitmedi. Ve gördüğünüz gibi Leopold Robert'ın en güzel yağlı boya resimlerinden biri olan bu portre bu kadar değerli olmasına rağmen onu duyduğu antipatiden vazgeçiremedi. Sayın Kont, aramızda kalsın ama Monsieur de Morcerf, Lüksemburg'taki en titiz yüksek meclis üyelerinden biri. Teorileriyle ünlü bir general olsa da sıradan bir sanat meraklısıdır. Bu hususta dikkat çekici bir tarzda resimler çizen annem gibi değildir. Bu yüzden böyle bir yapıta ondan tamamen ayrılamayacak kadar değer veren annem, Monsieur de Morcerf'in bakışlarını daha çok meşgul ederek canını sıkmaması için bu portreyi bana verdi. Şimdi de size babamın Gros'un resmettiği bir portresini göstereceğim. Size bu şekilde ailemden ve aile içi ilişkilerden söz etmemi bağışlayın. Ama bu sözleri sizi tanıştırma onuruna erişeceğim kontun yanında ağzınızdan bu portreyi övecek bir şeyler kaçmaması için söylüyorum. Zaten bu resmin uğursuz bir etkisi vardır. Çünkü köşküme geldiğinde annemin ona bakmaması düşük bir ihtimaldir ve ona bakarken ağlamaması ihtimali ise daha da düşüktür. Bu resmin konağa girmesiyle beliren kara bulut, 20 yılı aşkın bir süredir evli olmalarına rağmen birbirlerine ilk günkü gibi bağlı olan kont ve kontes arasındaki tek anlaşmazlık konusudur. Monte Cristo bu sözlerin ardında gizli bir niyet olup olmadığını anlamak için bakışlarını hemen Albert'e çevirdi. Ama genç adamın bu sözleri ruhunun tüm yalınlığıyla ettiği anlaşılıyordu. "Şimdi Sayın Kont," dedi Albert. "Her tür zenginliğimi gördüğünüze göre ne kadar değersiz olurlarsa olsunlar onları size sunmama izin verin. Kendinizi evinizdeymiş gibi hissedin ve daha da rahat etmeniz için bana konta kadar eşlik etme lütfunda bulunun. Roma'daki desteğinizi yazdığım, bana söz verdiğiniz ziyaretten bahsettiğim kont ve kontesin teşekkürlerini sunmak için sizi sabırsızlıkla beklediklerini söyleyebilirim. Sayın Kont, size anlattıklarımdan usandığınızı ve aile içinde geçenlerin çok daha farklı olaylarla karşılaşmış olan denizci Simbad üzerinde yeterince etki uyandırmadıklarını biliyorum. Yine de önerimi Paris yaşamına, inceliklerin, ziyaretlerin ve tanıştırılmaların yaşamına bir giriş olarak kabul edin." Monte Cristo yanıt olarak öne doğru eğildi. Bu öneriyi itibarlı her insanın kabul edeceği toplumun görgü kurallarından biriymiş gibi, coşkusuz ve pişmanlık duymayan bir ifadeyle kabul etti. Albert uşağını çağırıp Madame ve Monsieur de Morcerf'e Monte Cristo kontunun biraz sonra ziyaretlerine geleceğini bildirmesi talimatını verdi. Albert kontla birlikte uşağı izledi. Kontun bekleme odasının girişinde salona açılan kapının üzerinde şık çerçevesi ve odanın döşenme tarzına uyumuyla dikkati çeken ve konağın sahibinin kendine verdiği değeri belli eden bir arma vardı. Monte Cristo önünde durduğu bu armayı dikkatle inceledi. "Göğün mavisinde sıralanmış 7 altın kara tavuk. Monsieur, bu ailenizin arması olmalı," diye sordu. "Ne ifade ettiklerini bilmemi sağlayan sembolleri dışında armalar konusunda oldukça bilgisizimdir. Senentine'deki bir şövalyeliğin yardımıyla Toskana'da verilmiş ve çok seyahat edildiğinde büyük bir senyor gibi görünmek için kesinlikle gerekli olduğu tekrarlanan tesadüfi bir kont ünvanım var. Çünkü gümrükçülerin sizi denetlemeleri için bile olsa arabanızın levhaları üzerinde bir şeyler olması gerekiyor. Bu yüzden size böyle bir soru sorduğum için beni bağışlayın."
"Kesinlikle yersiz bir soru değil Monsieur," dedi Morcerf ikna olmuş birinin yalınlığıyla. "Doğru tahmin ettiniz. Bunlar bizim, yani babamın atalarının armaları. Ama gördüğünüz gibi gümüş kuleli ve annemin soyuna ait bir armayla yan yanalar. Anne tarafından İspanyolum ama Morcerf ailesi Fransızdır ve duyduğuma göre Fransa'nın güneyinin en köklü ailelerinden biridir."
"Evet," dedi Monte Cristo. "Bu kara tavuklardan da anlaşılıyor. Kutsal toprakları ele geçirmeye çalışan ya da ele geçiren tüm din savaşçıları, arma olarak ya kendilerine adadıkları davanın simgesi olan haçı ya da girişecekleri ve inancın kanatları üzerinde aşmayı umdukları uzun yolculuğun sembolü olan göçebe kuşları seçtiler. Baba tarafınızdan bir atanız haçlı seferlerine katılmış olmalı ve bunun San Luis seferi olduğunu varsayarsak bile bu bize ailenizin kökeninin en azından 13. yüzyıla dayandığını gösterir. Bu daha ilginç."
"Mümkündür," dedi Morcerf. "Babamın çalışma odasında bir yerlerde bizi bu konuda bilgilendirebilecek ve eskiden üzerine Hozier ve Jocort'u oldukça aydınlatacak yorumlar yaptığım bir soy ağacı var. Şimdi artık bunlarla ilgilenmiyorum. Yine de Sayın Kont, rehberlik görevime dahil olduğu için size halk hükümetimiz döneminde bu gibi şeylerle daha çok ilgilenilmeye başlandığını söyleyeceğim."
"Öyleyse hükümetinizin geçmişiyle ilgili olarak anıtlarınızın üstünde gördüğüm ve armacıkla ilgili bir anlam taşımayan o iki ilan levhasından daha güzel bir şeyler seçmeli.
Size gelince Vilkont, diye ekledi Monte Cristo Morcerf'e dönerek. Siz hükümetinizden daha mutlusunuz. Çünkü gerçekten güzel olan armalarınız hayal gücüne hitap ediyor. Evet işte böyle. Siz hem Provençli hem de İspanyolsunuz. Bu da bana gösterdiğiniz portre aslına benziyorsa soylu Katalan'ın yüzünde hayranlıkla izlediğim o güzel esmerliği açıklıyor. Kont'un görünürde büyük bir inceliğin izlerini taşıyan bu sözlerindeki ironiyi sezmek için Oedipus ya da Sphinx olmak gerekirdi. Bunun üzerine Morcerf, Kont'a bir gülümsemeyle teşekkür etti ve ona yol göstermek için birinci katı geçerek armaların üzerinde durduğu ve söylediğimiz gibi salona açılan kapıyı itti. Bu salonun en belirgin yerinde bir tablo görünüyordu. 35-40 yaşlarında, burma saçaklı çifte apoletleriyle üst düzey bir general. Boynundaki Legion de Honor nişanıyla şövalye olduğunu belli eden, göğsünün sağında kurtarıcı cemiyetinin büyük nişanını ve solunda portredeki kişinin Yunanistan ve İspanya savaşlarına katıldığını ya da şeritleri sayesinde aynı anlama gelecek şekilde bu iki ülkede diplomatlık görevini yerine getirdiğini gösteren 3. Charles'ın nişanını bulunan bir üniforma giymiş bir adamın resmiydi. Bu portreyi de diğerleri gibi tüm ayrıntılarıyla özenle inceleyen Monte Cristo, yan kapının açılmasıyla kendini Morcerf Kontu'nun karşısında buldu. Bu 40-45 yaşlarında, en çok 50 yaşlarında gösteren ve siyah bıyığı ve kaşları, askeri tarzda alabros usulü kesilmiş, neredeyse beyaz taşlarıyla garip bir tezat oluşturan bir adamdı. Bir burjuva gibi giyinmişti ve ceketinin yakasındaki ilikte farklı şeritlerin aldığı farklı nişanları temsil ettiği bir kurdele vardı. Bu adam içeri oldukça soylu ve biraz aceleci adımlarla girdi. Monte Cristo bir adım bile atmadan onun kendisine doğru yaklaşmasını bekledi. Adeta ayakları parkeye, gözleri de Morcerf Kontu'na çivilenmişti.
''Babacığım'' dedi genç adam. ''Size Sayın Monte Cristo Kontu'nu, bildiğiniz zorlu koşullarda karşılaşma mutluluğuna eriştiğim o yüce gönüllü dostu tanıştırmaktan onur duyarım.''
''Monsieur aramıza hoş geldi.'' dedi Morcerf Kontu Monte Cristo'yu bir gülümsemeyle selamlayarak. ''Tek mirasçımızın hayatını kurtararak ailemizi sonsuza dek minnettar kılacak bir hizmette bulundu.''
Ve Morcerf Kontu bu sözleri söylerken Monte Cristo'ya bir koltuğu işaret ediyor, kendisi de pencerenin karşısına oturuyordu. Monte Cristo'ya gelince Morcerf Kontu'nun işaret ettiği koltuğa kendini kalın kadife perdelerin gölgesinde gizleyecek ve oradan Kont'un, yorgunluğun ve endişelerin izleriyle kaplı yüzünde, zamanla oluşmuş kırışıklıkların her birine yazılı gizli kederin tarihini okuyacak şekilde oturdu.
Sayın Kontes, Vilkont'un kendisini bu ziyaretten haberdar ettiği sırada hazırlanıyordu. 10 dakika içinde salonda olacak.
Daha Paris'e geldiğim gün, liyakatı ünüyle eşdeğer olan ve kaderin hakkında bir kereliğine yanılmadığı bir adamla böyle tanışmak benim için çok büyük bir onur, dedi Monte Cristo. Ama kader size bu kez Midicce ovalarında ya da Atlas dağlarında bir mereşallik asası sunamaz mı?
Ah! Diye karşılık verdi, yüzü biraz kızaran Morcerf. Askeriyeden ayrıldım Monsieur. Restorasyon döneminde meclis üyesi atandığımda Mereşal Bourmont komutasında İspanya seferine çıkmıştım. Bu yüzden daha üst bir rütbe talep edebilirdim ve hanedanın büyük kolu tahta kalsaydı neler olabileceğini kim bilebilirdi ki? Ama Temmuz devrimi göründüğü kadarıyla insanlara kendisine nankörlük etme hakkını verecek kadar şanslıydı. İmparatorluk dönemine dayanmayan bütün hizmetlere karşı nankörce bir tavır aldı. Bunun üzerine istifamı verdim. Çünkü apoletler savaş alanında kazanıldığında salonların kaygan zeminlerindeki ayak oyunlarına uyum sağlayamaz. Kılıcımı bıraktım, politikaya atıldım. Kendimi ticarete verdim. Toplumun gelişmesi için gereken yeni yöntemleri inceliyorum. Orduya hizmet verdiğim 20 yıl boyunca bunları gerçekleştirmeyi çok istemiştim. Ama zamanım yoktu.
Ulusunuzun diğer ülkeler üstündeki üstünlüğünü sağlayan da bu tür girişimler, diye karşılık verdi Monte Cristo. Büyük bir aileden gelen, hatırı sayılır bir servete sahip soylu bir beyefendi olarak, ilk başta geri cephede yer alan bir askerin rütbelerini aldınız. Buna çok nadir rastlanır. Ardından general, Fransa Yüksek Meclisi üyesi, Legion de Honneur şövalyesi olarak sadece günün birinde insanlara yararlı olmak umuduyla ikinci bir eğitime başlamayı kabulleniyorsunuz. Ah, Monsieur, bu gerçekten muhteşem, hatta dahası olağanüstü bir şey.
Monte Cristo'yu şaşkınlıkla izleyen ve dinleyen Albert, onun böylesine coşkulu fikirleri ortaya koymasına alışık değildi.
Ne yazık, diye devam etti Kont. Hiç kuşkusuz bu sözlerin Morcerf'in alnında oluşturduğu kırışıklıkları gizlemek için.
İtalya'da böyle yapmayız. Irkımıza ve türümüze göre yetişir ve aynı yaprakları, aynı gövdeyi, hatta sıklıkla yaşamımız boyunca aynı yararsızlığı muhafaza ederiz.
Ama Monsieur, diye yanıtladı Morcerf Kontu. İtalya sizin gibi değerli birinin ülkesi olamaz ve Fransa belki de herkese karşı nankör değildir. Kendi çocuklarına kötü davranır ama yabancıları genellikle hoş karşılar.
Ama babacığım, dedi Albert gülümseyerek, görünen o ki Sayın Monte Cristo kontunu pek tanımıyorsunuz. Onun memnuniyetleri bu dünyaya özgü değildir. Şan şöhrete heves etmez ve sadece bir pasaportun üzerinde yazanları dikkate alır.
İşte kendim hakkında şimdiye kadar duyduğum en doğru tanımlama, diye karşılık verdi kont.
Monsieur geleceğin efendisi olmuş, dedi Morcerf kontu iç çekerek, ve çiçekli yolu seçmiş.
Tam da öyle Monsieur, diye yanıtladı Monte Cristo. Bir ressamın asla tasvir edemeyeceği ve yüz ifadelerini inceleyen bir uzmanın çözümlerken umutsuzluğa kapılacağı bir gülümsemeyle.
Sayın kontu yormaktan çekinmeseydim onu meclise götürecektim, dedi Monte Cristo'nun tavırlarından kuşkusuz çok etkilenen general. Bugün modern senatörlerimizi tanımayan biri için ilginç bir oturum yapılacak.
Bana bu öneriyi bir başka sefer tekrarlarsanız size çok minnettar kalacağım Monsieur. Ama bugün Sayın Kontes'le tanıştırılma umuduyla onurlandırıldığım için onu bekleyeceğim.
Ah işte annem, diye haykırdı Vicomte.
Gerçekten de hızla başını çeviren Monte Cristo, salonun girişinde, kocasının girdiği kapının karşısındaki kapı eşiğinde Madame de Morcerf'i gördü. Monte Cristo ona doğru baktığında, hareketsiz ve solgun bir halde kapının yaldızlı pervazına yasladığı kolunu, nedeni anlaşılmaksızın aşağı doğru bıraktı. Birkaç saniyedir oradaydı ve Alplerin ötesinden gelen ziyaretçinin söylediği son sözleri duymuştu. Ayağa kalkan kont, kontesi derin bir saygıyla selamladı. Kontes de sessiz ve ciddi bir edayla öne doğru eğildi.
''Aman tanrım, madam!'' dedi kont. ''Neyiniz var? Yoksa salonun sıcaklığı mı dokundu?''
''Kendinizi iyi hissetmiyor musunuz anneciğim?'' dedi Mercedes'e doğru atılan Vicomte. Kontes her ikisine de gülümseyerek teşekkür etti.
''Hayır!'' dedi. ''Ama müdahalesi olmasa şu an gözyaşlarıyla yas tutacağımız kişiyi ilk kez gördüğümde biraz heyecanlandım, Monsieur.'' diye ekledi bir kraliçenin heybetiyle yürüyen kontes. ''Size oğlumun hayatını borçluyum ve bu iyiliğinizden dolayı sizi kutsuyorum. Tıpkı sizi kutsarken olduğu gibi yüreğimin derinliklerinden gelen teşekkürlerimi sunma fırsatını sağladığınız için size minnettarım.''
Kont bir kez daha ama ilkinden daha derin bir saygıyla öne doğru eğildi. Benzi Mercedes'inkinden daha solgundu.
''Madam, Sayın Kont, ve siz beni sıradan bir olay için büyük bir yüce gönüllülükle ödüllendiriyorsunuz. Bir insanı kurtarmak, bir babayı bir ızdıraptan uzak tutmak, bir annenin duyarlılığını gözetmek, büyük bir iş becermek anlamına gelmez. Bu bir insanlık görevidir.''
Madame de Morcerf eşi benzeri bulunmaz bir yumuşaklık ve incelikle söylenmiş bu sözler karşısında derinden gelen bir ses tonuyla cevap verdi.
''Monsieur, sizin gibi bir dostu olduğu için ne mutlu oğluma. Tanrı'ya olayların böyle gelişmesini sağladığı için şükranlarımı sunuyorum.''
Ve Kont, Mercedes'in sonsuz bir minnetle yukarıya doğru kaldırdığı güzel gözlerinde iki damla gözyaşını görür gibi oldu.
Monsieur de Morcerf ona doğru yaklaştı. ''Madam,'' dedi, ''Sayın Kont'tan yanından ayrılmak zorunda olduğum için beni bağışlamasını istemiştim. Sizden bu özürlerimi tekrarlamanızı rica ediyorum.'' ''Oturum 2'de açılıyor. Saat 3 olmuş. Orada bir konuşma yapmam gerekiyor.''
''Siz gidin Monsieur. Konuğumuza yokluğunuzu unutturmak için elimden geleni yapacağım.'' dedi Kontes aynı duyarlı ses tonuyla.
''Sayın Kont,'' dedi Monte Cristo'ya doğru dönerek, ''Günün geri kalanını bizimle geçirme onurunu bize bahşedecek mi?''
''Teşekkürler madam. İnanın bu önerinize sonsuz bir minnet duyuyorum. Ama yolculuk ettiğim için arabadan bu sabah kapınızın önünde indim. Paris'e nasıl yerleştiğimi hiç bilmiyorum. Nereye taşındığımı ise ancak tahmin edebiliyorum. Hafif ama yine de önemli sayılabilecek bir endişe.
Bu mutluluğu başka bir sefer tadacağız. En azından bu hususta bize söz veriyor musunuz?'' diye sordu Kontes.
Monte Cristo hiç yanıt vermeden öne doğru eğildi. Ama bu jesti öneriyi kabul ettiği anlamına gelebilirdi.
''O halde sizi tutmayayım Monsieur,'' dedi Kontes. ''Çünkü minnet borcumun bir ölçüsüzlüğe ya da usandırıcılığa dönüşmesini istemem.''
''Sayın Kont,'' dedi Albert, Dilerseniz bana Roma'da gösterdiğiniz inceliğin karşılığını Paris'te vermeye ve atlarınız, koşum takımlarınız hazırlanana kadar faytonumu emrinize sunmaya çalışacağım.
Nezaketiniz için binlerce kez teşekkür ederim Vicomte. Ama Monsieur Bertuccio'nun kendisine hazırlanması için ayırdığım 4,5 saati uygun bir şekilde kullanacağını ve kapıda koşulmuş bir araba bulacağımı sanıyorum.
Albert bu konuşma tarzına alışmıştı. Onun Neron gibi olanaksızın arayışında olduğunu biliyor ve artık hiçbir şeye şaşırmıyordu. Yine de talimatlarının nasıl yerine getirildiğini bizzat değerlendirmek için ona konağın kapısına kadar eşlik etti.
Monte Cristo yanılmamıştı. Morcerf Kontu'nun bekleme odasında belirdiğinde, Roma'da Kontu'nun kartını iki gence sunan ve onlara ziyaretini bildiren uşak, sütunlu girişin dışına fırlamıştı. Böylece ünlü gezgin basamakların dibine vardığında arabasını hazır ve kendisini bekler buldu. Bu, Keller'in atölyesinde imal edilen ve Paris'in tüm önde gelenlerini tanıyan Drake'in daha dün 18 bin franga satmayı reddettiği atların koşulduğu bir faytondu.
''Monsieur'' dedi Kont Albert'e, ''bana eve kadar eşlik etmenizi önermiyorum. Bu durumda size ancak döşenmemiş bir ev gösterebilirim. Ama bildiğiniz gibi hazırlıklar konusunda da ünlüyümdür. Bana bir gün tanıyın ve sizi o zaman davet etmeme izin verin. Böylece konukseverlik kurallarına aykırı davranmadığımdan emin olacağım.''
''Sayın Kont, benden bir gün istiyorsanız bunu sükunetle kabul edeceğim. Böylece bana bir ev değil bir saray göstereceksiniz. Hiç kuşkusuz emrinizde bir peri var.''
''Buna inanmaya devam edin.'' dedi ayağını muhteşem arabasının kadifeyle kaplı basamaklarına atarken. ''Böylece kadınlar üzerinde olumlu bir etki bırakacağım.''
Ve arabasına atlar atlamaz kapı arkasından kapandı. Araba dört nala yol alsa da, Kont'un Madame de Morcerf'ten ayrıldığı salonun perdesinin hafifçe titrediğini fark edemeyeceği kadar hızlı gitmiyordu. Annesinin yanına dönen Albert, onu giyinme odasında kadife bir koltuğa gömülmüş bir halde buldu. Gölgelerle loşlaşmış oda ancak Çin ya da Japon işi birkaç küçük vazonun gövdesindeki ya da yaldızlı bir çerçevenin köşesindeki altın pulların görünmesine izin veriyordu. Albert, kontesin saçlarının etrafını bir buhar halesi gibi sardığı tülden bir bulutun içinde kaybolmuş yüzünü göremese de sesinin titrediğini fark etti. Ayrıca süslemeli çiçek sandığındaki güllerin ve güne bakanların yaydığı kokular arasından sirke tuzunun kekremsi ve keskin kokusunu ayırt edebildi. Gerçekten de kontesin şöminenin oymalı bölmelerinin birinin üzerinde duran deri kılıfından çıkarılmış küçük şişesi genç adamın endişe dolu dikkatini çekti.
''Kendinizi iyi hissetmiyor musunuz anneciğim?'' diye haykırdı içeri girerken. ''Ben yokken sıkıntı mı çektiniz?''
''Ben mi? Hayır Albert, ama bu güller, sümbül teberler, portakal çiçekleri, bu ilk sıcaklarda alışık olmayanlar için çok keskin kokular yayıyor.
O zaman onları bekleme salonunuza taşımak gerek, dedi elini çıngırağa götüren Morcerf. Zaten salona girdiğinizde yüzünüz çok solgundu.
Yüzümün solgun olduğunu mu söylüyorsunuz Albert?
Yüzünüzde size çok yakışan bir solgunluk vardı. Yine de babam ve ben bu yüzden endişelendik.
Babanız size bundan söz etti mi? Diye sordu Mercedes.
''Hayır, madam, ama hatırlarsanız bunu size kendi söyledi.''
''Hatırlamıyorum.'' dedi Kontes. Albert'in çaldığı çıngırağı duyan bir uşak içeri girdi.
''Bu çiçekleri bekleme ya da süslenme odasına götürün. Kontese dokunuyorlar.'' dedi Vilkont.
Uşak söyleneni yaptı. Bu değişiklik gerçekleşene kadar uzun bir sessizlik oldu. ''Bu Monte Cristo ismi de nereden geliyor?'' diye sordu Kontes. Uşak son vazoyla birlikte dışarı çıkınca. ''Bir aile ismi mi, bir toprak parçasının ismi mi, sıradan bir ünvan mı?''
''Sanırım bir ünvan, anneciğim, hepsi bu. Kont, Toskana takım adalarından bir ada satın almış ve bu sabah söylediğine göre orada bir şövalyelik kurmuş. Floransa'daki Senentine, Parma'daki St. George Constantinien, hatta Malta şövalyeliklerinde işlerin böyle yürüdüğünü bilirsiniz. Zaten soylu olmak gibi bir iddiası yok ve Roma'daki genel kanıya göre çok büyük bir senyör olsa bile kendisini tesadüfen kont olarak niteliyor.
En azından konakta bulunduğu süre boyunca gözlemleyebildiğim kadar davranışları mükemmel görünüyor, dedi kontes.
Ah, davranışları muhteşem anneciğim. Hem de Avrupa'nın en kibirli üç soyluluğunun, yani İngiliz, İspanyol ve Alman soyluluklarının tanıdığım en aristokrat şahsiyetlerini bile gölgede bırakacak kadar muhteşem.
Kontes bir an düşündü, sonra bu kısa tereddütün ardından sözlerine devam etti. Sevgili Albert, size bunları annelik görevim adına sorduğumu anlıyorsunuzdur. Monte Cristo kontunu yaşadığı çevrede gördünüz. Son derece kavrayışlısınız. Birçok insan tanıdınız. Sezgileriniz yaşınıza göre güçlü. Kontun gerçekten göründüğü gibi biri olduğuna inanıyor musunuz?
Nasıl görünüyor ki?
Az önce kendiniz söylediniz. Büyük bir senyör gibi.
Anneciğim, size onu öyle sandıklarını söylemiştim.
Ama siz onun hakkında ne düşünüyorsunuz Albert?
Size itiraf edeyim ki onunla ilgili net bir düşüncem yok. Sanırım Maltalı.
Size onun kökenini değil, kişiliğini soruyorum.
Ah, kişiliği ise o başka. Onda öyle garip davranışlar gördüm ki, ne düşündüğümü söylememi istiyorsanız, size onu Byron'un, Manfred gibi, Lara gibi, Werner gibi, nihayet köklü bir ailenin, babalarının servetlerinden mahrum bırakılmış ve kendilerini toplum yasalarının üzerinde tutan maceracı dehalarının gücü sayesinde yeniden servet kazanmış efradından biri gibi, bahtsızlığın ölümcül damgasını taşıyan kişiliklerden biri olarak gördüğümü belirteceğim.
Yani, Monte Cristo, Akdeniz'in ortasında kimsenin oturmadığı, bir garnizonun olmadığı, her ulustan kaçakçıya, her ülkeden korsana yataklık eden bir ada. Bu itibarlı tüccarların senyörlerine sığınma vergisi ödemediklerini kim bilebilir?
Bu mümkündür, dedi düşüncelere dalan Kontes.
Ama ne önemi var, diye devam etti genç adam. Kaçakçı ya da değil, Sayın Monte Cristo kontunu gördüğünüze göre onun dikkat çekici biri olduğunu ve Paris salonlarında herkesin ilgi odağı haline geleceğini kabul edersiniz.
Peki kont kaç yaşında olabilir? Diye sordu Mercedes bu konuya büyük bir önem verdiğini belli ederek.
35-36 yaşlarında anneciğim.
Çok genç, bu mümkün değil, dedi Mercedes hem Albert'in söylediklerine hem de kendi düşüncelerine yanıt olarak.
Yine de bu gerçek. Bana 3-4 kez ve kuşkusuz önceden tasarlanmadan o dönemle 5 yaşlarındaydım, şu dönemde 10 yaşlarındaydım, bir başka dönemde 12 yaşlarındaydım dedi. Bu ayrıntıların merakımı uyandırmasıyla tarihleri inceledim ve hiçbir hata bulamadım. Yaşını göstermeyen bu ilginç adamın 35 yaşında olduğuna eminim. Dahası anneciğim, bakışlarının ne kadar canlı, saçlarının ne kadar siyah olduğunu hatırlayın. Solgun olmasına rağmen yüzünde tek bir kırışıklık yok. Sadece güçlü değil, hala genç bir adam.
Kontes, kederli düşüncelerin yoğunluğunu hissedermiş gibi başını öne eğdi. ''Peki bu adam size dostça davranıyor mu Albert?'' diye sordu gergin bir ürpertiyle.
''Sanırım öyle madam.''
''Ya siz onu seviyor musunuz?''
''Onun başka bir dünyadan geldiğini ikna etmek isteyen Franz Depinay ne derse desin, benim hoşuma gidiyor.''
Kontes dehşete kapıldığını belli eden bir hareket yaptı. Albert, dedi değişmiş bir ses tonuyla, size her zaman yeni tanıştığınız kişilere karşı dikkatli olmanızı söyledim. Artık bir erkeksiniz, bana bile öğüt verebilirsiniz. Yine de temkinli davranmanız gerektiğini tekrarlıyorum Albert.
Anneciğim, temkinli davranma öğüdünün bana yararlı olabilmesi için ilk önce neye dikkat etmem gerektiğini bilmem gerek. Kont asla kumar oynamaz. Birkaç damla İspanyol şarabıyla altın rengini alan sudan başka bir şey içmez. Kendisini çok zengin olarak tanıttığı için komik duruma düşmeden benden borç isteyemez. Kontun neyinden korkmamı bekliyorsunuz?
Haklısınız, dedi Kontes. Üstelik hayatınızı kurtaran bir adam hakkında bu endişelerim çılgınca. Bu arada babanız onu iyi ağırladı mı Albert? Konta çok kibar davranmanız gerek. Monsieur de Morcerf bazen dalgın oluyor. İşleri onu endişeli kılıyor ve istemeden...
''Babam mükemmeldi madam.'' diye araya girdi Albert. Üstelik kontun kendisini 30 yıldır tanırmışçasına bulunduğu 2-3 ustaca iltifat karşısında son derece mutlu göründü. ''Övgü dolu bu küçük iğnelemeler babamın gururunu okşamış olmalı.'' diye ekledi Albert. ''Öyle ki birbirlerinden dünyanın en iyi iki dostuymuş gibi ayrıldılar. Hatta Monsieur de Morcerf konuşmasını dinlemesi için onu meclise götürmek istedi.''
Yanıt vermeyen kontesin gözleri yavaş yavaş kapandı. Derinlerdeki bir düşler alemine gömülmüştü. Önünde ayakta duran genç adam, ona anneleri henüz genç ve güzel olan çocukların yaptığı gibi, en derin ilgiyi ve şefkati yansıtan o evlat sevgisiyle bakıyordu. Ardından gözlerinin kapandığını gördüğünde, o şirin hareketsizliğinde bir an için soluk alıp verişini dinledi ve uyuduğunu sanıp ayaklarının ucuna basarak uzaklaştı. Annesinin uyuduğu odanın kapısını özenle kapattı.
''Bu şeytansı adamın herkesi şaşırtacağını söylemiştim.'' diye mırıldandı. Onun yarattığı etkiyi şaşmaz bir termometreyle ölçüyorum. Annemin dikkatini çektiğine göre herkesin dikkatini çekecek demektir. Ve ahıra inerken içten içe Monte Cristo kontunun kendininkilerden daha iyi atlar satın aldığını düşündü. Hiç kuşkusuz insanlar eşit değil, dedi. Babamdan bu teoremi Fransa Yüksek Meclisi'nde geliştirmesini rica etmeliyim.